Hayata dokunan sözler.
Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Serdar Aydın. Bu hafta hayata dokunan sözlerde Sayın Cerrah'la Ehl-i Beyt sevgisini konuşacağız. Sayın Cerrah hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hem Muharrem ayı içerisinde oluşumuz hem Kerbela'yı geçmiş programlarda anışımız vesilesiyle doğrusu Sayın Cerrah'la bir Ehl-i Beyt konusunu da masaya yatıralım. Birlikte bunu biraz müzakere edelim, konuşalım diye düşündük. Çünkü bu Ehl-i Beyt tartışmaları uzun tarihlerden bu yana Ehl-i Sünnet dediğimiz inanç topluluğuyla bizim de mensup olduğumuz Şia dediğimiz inanç topluluğu arasında sanki bir ihtilafın, sanki bir fitnenin de kaynağı gibi algınlığa gelmiş. Oysa ben bu program hazırlıkları çerçevesinde kaynakları taradığımda Ehl-i Sünnet dediğimiz camiada da çok köklü, çok derin bir Ehl-i Beyt sevgisi var. Hatta belki ilerleyen saatlerde Nakibul Eşraf diye bir müesseseyi de konuşacağız Osmanlı
vesaire. Kısmen değiniriz. Yani
değiniriz yani çok ilk defa duydum muhteşem güzel şeyler de orada öğrendim. Ehl-i Beyt kısa tanımıyla Efendimizin birinci dereceden abasının altına aldığı Hazreti Fatıma, Hazreti Ali ve Hazreti Hasan Hüseyin efendilerimizi de kapsayan bir tabir olarak geçiyor kaynaklarda ama. Sayın Cerrah, Ehl-i Beyt'i nasıl tanımlar? Size sormuş olalım.
Eyvallah. Şimdi istersen önce çerçeveyi biraz genişten alalım. Estağfirullah bir ayet okumak istiyorum. İnna Allah astafa Ademe ve Nuhen ve Ale İbrahim'e ve Ale İmran'e alel alemin. Ale İmran suresindeki bir ayet-i celle. Allah Adem'i seçti, Nuh'u seçti, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçti. Şimdi bu Ehl-i Beyt kavramı, al kavramı, aile. Yani onun bir manada devamı mahiyetinde Allah iki peygamberi ismen seçtiğini, iki aileyi de ismen seçtiğini bize söylüyor. Şimdi burada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da buna telmihen kendi ailesiyle ilgili olarak bir Ehl-i Beyt tanımı, tarifi çiziyor ve abamın altındakiler diye işte Hazreti Ali Efendimiz'i, İşte Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimizi o abanın altına alıyor. Bunlar benim Ehl-i Beytim'dir diyor. Ailemdir. Benim büyük parçam, gerçek parçamdır diyor. Ama sonrasında bunu genişletiyor. Mesela diyor ki Selman Ehl-i Beyt'tendir diyor.
Eyvallah. Halbuki kan bağı yok Selman'la.
Hiç, hatta ırk bağı bile yok.
Irk bağı yok. Acem çünkü kendisi. Acem. İranlı.
İranlı ama Ehl-i Beyt'tendir diyor. Yani burada bunu da bir anlamda gözeterek veya daha sonra Ahzab suresinde ey peygamber hanımları diye yine orada bir Ehl-i Beyt'in genişletilmesi ayetle bir
evet.
Tarif yapılıyor. Onu görüyoruz. Şimdi Ehl-i Beyt peygamberin hane halkı her şeyden önce. Veya peygamber aleyhissalatü vesselamın o haneye dahil ettiği işte Hazreti Selman gibi İşte isimler. Bunların her birisinin bir oturduğu zemin var ve olmalı. Ehl-i Beyt sevgisi bizim kadim kültürümüzde çok önemli bir sevgidir. Çok değerli bir sevgidir. Bizim ailelerimizde ismi Ali olan,
Hasan Hüseyin olmayan,
Hasan Fatih Hüseyin olmayan, olan, tabii Fatıma
hane hemen hemen yok,
yok
gibidir.
Yok gibidir. Yani bu özellikle Anadolu'da. Ama hemen hemen bütün İslam coğrafyasında ben dolaşıyorum birçok Müslüman evet. Toplulukları. Oralarda da görüyorum bu isimleri. Görmemek de mümkün değil zaten.
Hatta en çok rastlanan ismi hatta.
Tabii yani Muhammed veya Mehmet veya Ahmet evet. Veya Mahmut evet. Gibi isimler.
Mustafa, Hasan, Hüseyin, Ali gibi. Çok yoğun.
Bunlar bizim toplumumuzda peygamberlere karşı bir kere büyük bir hürmet vardır. Yani Musa'sı da, İsa'sı da çoktur, Harun'u da çoktur, İlyas'ı da çoktur. Yani Zülküf'ü de çoktur bizim toplumumuzun veya İslam toplumunun. Çünkü bunlar önemli değerlerdir. Tarihe iz bırakmış, mücadele etmiş insanlardır. O açıdan bu topraklar ve bu topraklarda yaşayan, bu Müslüman topraklarda yaşayan insanlar kalbi olan insanlardır, maneviyatı olan insanlardır. Hadiseleri değerlendirirken akıl süzgecinden değil, kalp süzgecinden geçirerek yaşayan insanlardır. O açıdan değerli olanı, güzel olanı, insana huzur bahşedeni onlar çoğaltırlar, üretirler. Bu topraklar cami topraklardır, toplayıcıdır. Yani bütün bu güzellikleri bir araya getirmeyi, o güzelliklerden yeni güzellikleri inşa etmeyi seven milletlerin topraklarıdır. O açıdan baktığımızda evet biz peygamber ailesini çok severiz, zatını çok severiz, getirdiği ilkeleri çok severiz. Bunların hiçbirisini de birbirinden ayırmayız. Kaldı ki mübarek Bakara suresinin son ayet-i celilinde o meşhur Amene Resulü dediğimiz o iki ayet-i celilinden birisinde ne diyor? La nüferriku beyne ahadim min rusulih. Biz peygamberler arasında hiçbir fark
görmeyiz. Bunları ayırmayız. Gözetmeyiz.
Bunlar birbirinden
ayırmayız. Tefrik etmeyiz onları.
Yani eyvallah. Bir fark yoktur aralarında. Yani o da Allah'ın seçtiği, o da Allah'ın seçtiği. O açıdan biz böyle bakar, böyle görürüz, evet. Böyle severiz diye.
Yani ben hala o gelenek sizde var mı aziz dost bilmiyorum. Köylerimizde Anadolu'da bir çocuk doğduğunda yeni çıktı anne babanın çocuk hamileyken ona isim bulmaları, isim yakıştırmaları.
Evet.
Evin büyüğü gelir. Genellikle bu dede, annenin babası veya babanın babası Kur'an'dan bir sayfa açarlar. Okumaya başlarlar. İlk isme eğer erkekse erkek ismine mütalik ayet okunduğunda diyelim Harun Aleyhisselam'dan bahseden bir ayet geldi. Harun kalır. Açıldığında Yasin sayfası açılmışsa Yasin ismi konur. İlâ ahir. Yani ona bir kutsaliyet atfetme, Allah'ın kitabından, Allah'ın seçtiği isimlerden bir isim verme adeti hala çok yaygındır. Bunu çok önemsiyorum. İkincisi de ben 3 yıl İran'da bir özel şirkette çalıştım. Oradaki arkadaşlarımız Türklerdi ama Caferi idiler. O yüzden çok derin mülahazalarım, gözlemlerim oldu onlarla alakalı. Onlarla ilk Türkiye'deki şirketin toplantısına geldiğimizde Türkiye'deki bu Ehl-i Beyt sevgisini, Ali, Hüseyin, Hasan sevgisini söylediğimde bir türlü aynı ırktaş olmamıza rağmen ikna edemiyor idim. O zihinlerin altyapısında o Emevi meselesi, işte Hazreti Hüseyin'in şehitlik meselesi, Hazreti Ali'ne suikast meselesinden dolayı çok anlam veremiyorlardı. Bir de Osmanlı'yı hala toplum nezdinde sanki Hazreti Osman'a atfen ismi geliyormuş algıları da çok yoğun paylaşılıyor idi. İstanbul'da hangi camiye götürdüysem onu. Camide, kıblede sağda Allah Celle Celaluhu, solda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sırasıyla Ebubekir Efendimizin adı, Ömer Efendimizin adı, Osman Efendimizin adı, Ali Efendimizin adı. Hemen sağda Hasan Efendimiz, bir yaş daha büyük. Hüseyin Efendimiz, bazı camilerde son dönemleri şey de gördüm üstad, sen gördün mü? Fatıma annemiz de yazılıyor. Bunu görünce şey demişti, eyvallah sen ne konuşsan konuş ama ben bunları gördüğümde çok mutlu oldum demişti. Yani buna rağmen bu bütün Ehl-i Beyt sevgimize rağmen de sanki İslam coğrafyasında böyle bir fay hatları, fay kırıkları da maalesef var. Bunu da hala Kerbela'dan mülhem zannediyor, ona üzülüyorum.
Değil yani oradan meseleyi koymak... Okumak doğru değil. Yani şimdi Kerbela'da daha önce de konuştuk biliyorsunuz. Yani Sünni gelenek içerisinde hiç kimsenin Yezid'i haklı gördüğüne biz şahit olmadık. Yani benim için Yezid'dir yani. Kelimenin anlam karşılığı artmaktır, ziyadeleşmektir ama ruh karşılığı azalmaktır. Yani o zulümde artmayı temsil etti. Onun için Osmanlı kültüründe biliyorsunuz Bayezid denilmiştir yani. Yezid denilmemek için.
Evet evet bu Beyazıt ismi değil mi? Beyazıt Osmanlı Sultanı'nın oradan.
Bayezid yani Yezid olmayan. O açıdan şimdi buna baktığımızda şimdi meseleyi şimdi Şiilik ne Hazreti Ali döneminde var idi ne de Hazreti Hüseyin Efendi'nin döneminde sonradan üretilmiş olan bir gelenek bu daha sonra baktığımızda. Şimdi bir kere bir tespit yapalım. İslam'da, İslam dininde itikadi mezhep diye bir mezhep yoktur. Siyasi mezhepler vardır. Siyasi mezheplerin itikada dönüştürülmesi vardır.
Güzel.
Yani şimdi İslam tarihinde tabi bunlar uzun konuşulacak mevzular ama yani mihne hareketleri vardır vesaire falan filan. İşte haricilerin yapmış oldukları kötülükler, zulümler işte efendim vesaire falan.
Suikastler.
Bunların bir sürü problemler olmuş falan. Şimdi Şiilik burada Hazreti Ali sevgisi, Hazreti Ali sevgisi Hazreti Ali Efendimiz hayattayken de vardı. Yani şimdi Cemel Vak aslında şimdi üçe bölünmüş orada Müslümanlar. Bir Hazreti Ali taraftarları var, bir hariciler var, bir de kenarda izleyenler var. Onlar da bakıyor şimdi yani ne olacak? Hazreti Ali'nin Efendimiz'in ordusunun karşısındakiler mızraklarının uçlarına Kur'an yapraklarını taktılar. O kenarda izleyenler bak işte bunlar Kur'an adına savaşıyor diye o tarafa doğru meyletmeye başlayınca Hazreti Ali Efendimiz öne çıkıyor, bir hutbe okuyor ve diyor ki Kur'an benim diyor ben. Yani ve orada o kalabalık topluluk içerisinde Kur'an'ın ruhuna nüfuz etmiş olanlar Hazreti Ali Efendimiz'in tarafına geliyor. Enel Kur'an diyor. Kur'an benim diyor. O mızrakların ucundaki yazıdır ama Kur'an değildir. Şimdi azizim sonuçta bir bu kırılmalar neden oldu? İşte Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edildi. Neden şehit edildi? Damadı yüzünden şehit edildi. Mervan yüzünden yani onun çıkardığı fitneler yüzünden. Burada bunun hesabı nasıl görülecek meselesinden bir hukuki bir ihtilaftan, evet. Adalet nasıl tecelli edecek, suçlu evet. Ortaya çıkmadan bir topluluğu cezalandıramam dedi Hazreti Ali Efendimiz. Yani suçluyu evet. Bulup onu ceza. Onlarsa onun güya Emevi ailesi ise bütün o işe karışanları işte öldürelim ceza. Hayır ben suçluyu cezalandıracağım dedi. Mahza evet. Adalet tartışması çıktı orada. Ve sonuçta bundan dolayı bir fitne, bir kargaşa çıktı. Ama bu işlerin arkasında Mervan ve Mervan'ın yani Hazreti Osman'ın damadının işbirliği yaptığı o dönemdeki bir kısım lobiler vesaire falan filan neyse var. Şimdi burada o tartışmalar öyle başladı, bugüne geldi bu tartışmalar. Bunlar hep siyasi tartışmalardır. Hı hı. Buradan daha sonra işte Şii doktrini ortaya çıktı. Bu Şii doktrininin içerisinde işte İsmail 12 yerler, imam meselesi var, 7 imam meselesi evet. Var. İşte efendim Caferilik var. Bir sürü bunun da farklı.
Nusayilik vesaire vesaire.
Bir sürü farklı kolları var. Bugün Türkiye'de de bir Alevilik diye bir mesele var. bu da netice itibariyle şimdi Ankara'da yaşıyoruz. Mesela şuradan Çubuk'a gittiğimizde Alevi köyleri var. Ben gidiyorum zaman zaman. burada İGM meclis üyeliği yaptım. İşte o köylere hizmetler götürdük. O köylerin yaptıkları cem törenlerine katıldım mesela. İşte Muharrem iftarlarına katıldım. Yani bu oralarda baktığımızda muazzam bir Allah sevgisi, muhteşem bir Muhammed Aleyhisselam sevgisi, mükemmel bir Hazreti Ali, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin Efendimiz muhabbeti var. Yani eyvallah. Bunlar birbirinden ayırt edemeyiz. Şimdi Anadolu'da gönülden gönüle akan bir Alevilik var. Bir de dışarıdan Türkiye'ye Ali'siz Alevilik dediğimiz veyahut da işte İslamsız veya İslam'ın dışında bir din gibi anlatılmaya çalışılan başka bir ideoloji var. Hı hı. Bu işin başlangıcı da zaten din olarak değil ideoloji olarak başlatıldı o dönemde. Hı hı. İşte bu haşhaşiler dediğimiz hareketler yani işte Amin Maluf'un Semerkant'ını veyahut da Bartol'un Alamut Kalesi'ni okuduğumuzda diğer bu konuda yazılmış literatürler var. Kitap birkaç tane daha kitapta okudum bu konuda. Doğrusu bununla ilgili olarak. Şimdi azizim bunlar ideolojileştirilmiş fikirlerin ideolojileştirilmesi tehlikelidir. Yani hele hele inançtan ideolojileştirilmesi çok daha tehlikelidir. Şimdi burada inanç ideolojileştirilmiş Şiilikte. Şimdi onun için Şeyhülislam Musa Kazım Efendi'nin çok güzel bir tespiti var. Sizin söylediğiniz üzerine bunu söylüyorum. Der ki bir Şii Evleviyet de Şiidir. Yani ideolojileştirilmiş bir insandır o. İdeolojikleştirilmiştir. Yani niye inanamıyor? İran'daki Türkmen.
Evet,
inanamıyor. Neden? Çünkü o onun zihnine bir Sünnilik, bir ideolojik bir formatta
evet,
konumlandırılmış. Benim de Umre'de 2008 yılıydı herhalde yanılmıyorsam bir İranlı tanıştım, konuştum Türkmen bir arkadaş. Kabe'de konuşuyoruz, müzakere ediyoruz. Yani günlerce bir araya geldik. Sonra bir iki sefer mesajlaştık, sonra kesildi. Yani demek ki yakaladılar onu, bu Sünni'yle niye konuşuyor falan diye. Kapandı mevzu. Dolayısıyla aziz dostum, yani bu 12 imam meselesinin kökenine indiğimizde 12 havariye gidiyoruz yani.
Evet.
Niye 12 yani?
Bir de aziz dost, ben onunla ilgili biraz açalım onu da, senden istihamım şu. Ben onunla ilgili kendi tetkiklerime şöyle bir şeyde tanık oldum. Hala bu sorunun cevabını alabilmiş değilim.
Ben de arıyorum.
Mesela Kerbela faciasında, Kerbela olayından sonra sadece Zeynel Abidin hayatta kalıyor. Hazreti
İmam Zeynel
Hüseyin Efendimizin oğlu. Doktrin hale getirilen 12 imam tezinde imamlar sayılırken Hazreti Ali, Hazreti Hasan, oradan Hüseyin ve Zeynel Abidin üzerinden gidiyor. Şimdi Zeynel Abidin kim diye baktığımda, biraz daha derin arkeolojik tarih kazma yaptığımızda Hazreti Ömer'in İran'ı fethinde Kisra'nın kızı esir alınıyor, getiriliyor. Güzelliği dillere destan bir güzelliği var. Onu bizzat okuduğum tarih eserlerinde, bunu Mustafa Öztürk hocamdan da fotokopilerini almıştım. Profesör Doktor Mustafa Öztürk'ten. Hazreti Ali'ye teklif ediyor. Böyle bir cariye var, nikahlarmış. O Hüseyin'e daha uygun filan diyor. Hüseyin Efendimiz ona nikah kıyıyor. Gülbanu Sultan. Gülbanu Sultan'dan Zeynel Abidin Efendimiz oluyor. Buradan hareketle acaba insanın aklına geliyor. Yani Şia'nın bu kadar çok Zeynel Abidin Efendimiz üzerinden yürütmüş olmuş olması bir gizli ince bir İran milliyetçiliği, annesinin İranlı olmuş olmaklığını da içeriyor. Niye Hasadi Hasan Efendimizin oğulları yoklar orada? Yani bir de o doğan çocukların neden onlar üzerinden gidiyor? Caferi Sadık ya da işte efendim İmam yani Bakır falan gibi.
Mümkün ama şimdi bunu, dediğim gibi bu mesele akidevi bir mesele değil. Bu bir siyasi bir meseledir. Evet. Siyasi meseleler sündürülebilme imkanına sahip meseleler. Bunlar da bu şekilde sündürmüşlerdir bu meseleyi. Yani sonra İran'ın Şiileşmesi çok sonralar olmuş bu meseledir.
Yani İsmail'le falan sonra yani.
Yani sonralar oluşmuş bir meseledir. Onun için bu konu yani Şiilik bugünkü İran yönetimi de dahil olmak üzere bir siyasi bir ideolojidir, bir şemsiyedir falan filan neyse. Eyvallah. Yani. Bu açıdan hani bunun bu ideolojik boyutların üzerinde çok fazla durmaya gerek yok ama bu işin temeline baktığımızda yani neden işte 12 ile 12. imam işte gayip oldu, neden? Şimdi burada asıl problem bu. Şimdi bir kere imamın dediği ayettir veya ayet gibidir dediğinizde bu kıyamet ne zaman kopacağı belli değil ama bunların bütün çocuklarının söylediğini nasıl olarak kabul ettiğinizde ortaya binlerce Kur'an çıkması gerekir o zaman. Evet. Bu sürdürülebilir bir şey olmadığını gördükleri için imamın gaybıbeti diye bir şey icat ettiler. Bu işi kapattılar. Sonra işte baktılar ki bu iş olmuyor. Velayet-i fakih diye bir şey çıkardılar. Yani ama
İmam Şii gelenek zulmedinceye kadar ona vekalet edecek alimler.
Şiilik bu konularda hakkını verelim. Şey konusunda hem kreatifler hem de hani mesela İslam, Sünni İslam geleneğinde işte kapısı kapanmıştır diye bir hikaye anlatılır. Şiilikte bu yoktur, açıktır. Peki yani açıktır da ne ortaya koydular? O da başka bir mevzu. Onu da bir tarafa koyalım ama bir ilim geleneği orada var. Sonuçta azizim. Bunlar her şeyden önce itikadi mevzular değil, siyasi mevzular.
Biz böyle inanıyoruz. Yani bizim düşüncemizde bir insan deriz ki ben bu 12 imam silsesini reddediyorum, böyle bir şey inanmıyorum dese hiçbir mükellefiyeti, hiçbir şeyi yoktur. Evet, böyle bir şey yok. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bize böyle bir tevatür yok. Ancak Aleyhisselatü Vesselam'ın sülalesinden, neslinden gelenlere sonsuz, sınırsız bir sevgi.
Orada işte Osmanlı'daki bu nakibul eşraf dediğimiz meseleye belki biraz girebiliriz. Mesele nedir? Mesele şu, tarihin o büyük akışı içerisinde herkes kendisini bir şekilde ben Seyyid'im diyor, öbürü ben Şerif'im diyor. Yani Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan geldiğini söylüyor. Bu işler bir istismara açık hale geliyor. Doğru dürüst neseplerin ispatının yapılması gerekiyor. Bir, ikincisi seyit olan veya şerif olan insanların peygamber soyundan geldikleri için toplumda diyelim ki böyle basit alay alınabilecek işlerde çalışmaması gerekiyor.
Evet.
Üçüncüsü bu insanlar peygamber soyundan geldikleri için zekat sadaka alamazlar. Bu işin korunması gerekiyor. Devletin başka gelirlerle bunları beslemesi gerekiyor. Peygamber ailesinin geleceğe dönük olarak da hukukunun korunması, onlara hürmet edilmesi, kimlerle evlenecekler bunlar düşük evlilikler yapmamalar, yani ya. Erkekleri de düşük kadınlarla, kadınlar da düşük erkeklerle evlenmemeleri ya. Gerekiyor. Onların onurunun korunması gerekiyor. Onların toplum içerisinde saygınlığının korunması gerekiyor. Onun için şehirlerde Nakibul Eşraflık diye bir müessese kurulmuş. Başşehirde bunun bir başkanı olmuş. Diğer işte peygamber ailesinin yaşadığı şehirlerde ona bağlı görevler olmuş. Bunların hukukları korunmuş Osmanlı tarafından. Ta ki Osmanlı yıkılana kadar da bu müessese bu şekliyle devam etmiş. Aziz'in bu konu, yani Nakibul Eşraflık meselesi, Osmanlı'nın peygamber ailesine göstermiş olduğu hürmetin varmış olduğu zirveyi de aynı zamanda temsil etmiş oluyor.
Eyvallah. Mesela ben şeye de baktım.
Ya kısa icmali bu.
İcmali bu. Hatta biraz geriye götürecek. Selçuklular'da 1. Keykubat Erzincan bölgesinde ilk kez diyor ki bu herkes ben Seyyidim ve Şerifim diyor. Seyyidli ve Şerif de söylemiş olalım sevgili dinleyicilerimize. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Hayata Dokunan Sözler'de ben Serdar Aydın, Sayın Cerrah'la, Selim Cerrah'la Ehl-i Beyt sevgisini konuşuyoruz. Hazreti Hasan Efendimiz'den gelenlere şerifler, şey. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in soyundan gelenlere şehitler diyorlar. Evet. Alaaddin Keykubat Hicri 734 yılında ilk kez onları kayıt altına alıyor. Hakkullah denilen bir vesika veriliyor ve şecerelere düzgün tutulmaya başlanıyor. Bu gittikçe müesseleşiyor ve demin icmalini verdiğiniz Osmanlı'da tam kemale eriyor. Evet. Fatih Sultan döneminde bir dönem kaldırılıyor ama tekrar ihdas ediliyor. Ta ki yıkılıncaya kadar onlara devam ediyor bu hürmet, bu sevgi, bu intizam.
Yani şöyle gerek Osmanlı, gerek Selçuklu, gerek işte efendim diğer İslam, yani Endülüs Emevilerinden tut da yani bu Müslümanlık şuurunu tebarüz ettirmiş olan devletler hep peygamber ailesine hürmet ede gelmişlerdir. Bu kitaplarımızda da kadim muhallet dediğimiz, yani kalıcı ölümsüz eserler dediğimiz eserlerimizde de bunları görüyoruz. Peygamber sevgisi ne kadar yüce ise onun evladına olan hürmet ve sevgi de ona yakın bir yerde tutulmuştur. Hep tutulmaya da devam etmiştir, edecektir de, etmesi de gerekir. İşin doğrusu bu yani.
Eyvallah.
Ama bu işlerin istismar edilmesine de fırsat vermemek gerekir. Bir ama bir şeyin altını çizelim. Yani bir insan peygamber ailesinden geliyor diye o insan kurtulmuş, öyle bir şey yok. Çünkü ona bakarsak bütün insanlar peygamber ailesidir. Hazreti Adem'in soyundan geliyoruz yani. Bütün insanlık peygamber evladıdır. Elbette ki Hazreti Peygamber'in soyuna bizim peygamberimiz ve son ahir zaman peygamberi olduğu için çok daha büyük hürmet ederiz, severiz. Ama kötüsü yok mudur? Yani bir böyle yarı latife bir şey anlatayım. Bizim Allah rahmet etsin Molla Maşık diye bir Diyarbakırlı bir allame bir hocamız vardı. Böyle oturur sohbet ederdik. Diyor ki bir zaman ya oturuyoruz diyor bir yerde diyor. Birisi ben Seyyidim diyor, öbürü ben Şerifim diyor, öbürü ben Ömer'iyim diyor, öbürü bilmem neyim diyor. Canım sıkıldı, dedim ki ben de Ebu Cehil'in soyundan geliyorum dedim diyor. Herkes şok oldu diyor. Nasıl yani falan filan hocam deyince dedi İkrim'e de Müslüman ol dedi, onun soyundan geliyor dedi. Kurudu mu dedi onun soyundan.
Evet.
Şimdi dolayısıyla azizim bu işlerin istismarının yollarını kapatmak gerekiyor. Yani her türlü kapatmak gerekiyor.
Evet.
Yani peygamber soyuna hürmet etmek gerekir, peygamber evladına. Onlara eğer gerçekten peygamber evladı olduğunu bildiğimiz ve yanlışlığına şahit olduklarımız varsa da usulü dairesi içerisinde bu yanlışları reklam etmek değil, düzeltmek gerekir.
Hatta onlara Selçuklu Osmanlı'na yeşil sarık sarma selahiyeti ve yetkisi veriliyor. Toplumda yeşil sarıklı biri görüldüğünde başında o bu peygamber soyundandır diye muamele görüyor. Diyelim ki bir cezaya, had cezasına ya da tazire mahtuf bir fiil işledi. Sarığı indiriliyor, cezası görüyor, tekrar sarık başına konuluyor. Şeyhülislam olurlarsa o beyaz sarık sarmak zorunda yapılıyor. Müthiş bir nezaket var. Ben Ehl-i Beyt'i Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in örnekliğinin küçük açılımları, belki onun sünnetini, yakın hayatını tanımamızda bize küçük sufleler veren bir yapı olarak da görüyorum. O yüzden Aleyhisselatü Vesselam'ın en keskin uyarıları da Ehl-i Beyt üzerinden gelmiştir. Mesela tabi Ehl-i Beyt ile ilgili en keskin, en çok geçen kaynaklardaki birkaç hadis var. Bunlardan bir tanesi, hemen şurada okumak istiyordum. Allah'tan korkun.
Evet.
Ve Ehl-i Beyt'im konusunda benim hakkımı koruyun.
Eyvallah.
Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Yine ben ilmin şehriyim, Ali bunun kapısıdır. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e gidip onlar cennetin delikanlılar bahadırlardır gibi güzel tarif ve tasvirleri var. O yüzden ben Anadolu'da yine şuna tanıklık ettim üstad. İnsanlar, dedeler, torunlarına dua ederlerken babalar, evladım, erkeklere Allah sizi Hasan Efendimiz'e, Hüseyin Efendimiz'e yoldaş, karındaş, arkadaş eylesin. Kızlarımız Hazreti Fatıma'ya, Hazreti Zeynep'e karındaş eylesin, dua ederler.
Yani Ehl-i Beyt'e benzemek, peygamber yolunda yürümeye gayret etmek demektir aynı zamanda. Bunu onlara hem seveceğiz hem örnek alacağız. Yani bir şekilde onlara olan muhabbetimiz, hürmetimizi, hani insan insana hürmetini zaman zaman azaltabilir ama bunlara olanı azaltmamak lazım.
Azaltmamak lazım.
Çoğaltmak lazım. Büyütmek lazım bu hürmeti, bu sevgiyi.
Bir de şey değil mi? Dedeniz ahir zaman peygamber olsun. Üstad. Bütün alem onun yüzü hürmete yaratılsın. Ama torunları ya da bu Ehl-i Beyt içerisindekiler hep meşakkat ve çile onlara miras kalmış. Yani ehli keyif.
Çok doğal bir şey. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz en büyük çileleri peygamberler çekmiştir diyor. Yani hangi peygamber aleyhisselam yani bir eli yağda bir eli balda yaşadı ki bunun birkaç tane örneği var yani. Bunlar da bize imtihan işte diyelim ki Hazreti Süleyman, Hazreti Davud gibi böyle kral ve peygamber olarak görev yapmış olanlar. Hani belki tamam yani Hazreti Davud yine biraz çilelerden gelmiş ama Hazreti Süleyman kralın varisi kral olarak peygamberlik yapmış. Eyvallah ama onu bile Allah değişik şekillerde imtihan etmiş. Yani tahtının üstüne ceset bıraktık diyor yani. Evet. Yani bunu anlatılıyor. Şimdi meşakkat iman ve ahlakın yüceliğiyle de eşdeğer olarak geliyor. Yani bir insanın çok rahat bir hayat sürmesi bu dünyada onun rahat olduğu anlamına da gelmiyor. Bugün dünya üzerine baktığımızda yani acaba yani bir hikaye anlatılır. Bir kral hasta olur ve sonuçta iyileşmek için hiçbir ilaç yok. En son derler ki dünyanın en mutlu insanın gömleğini giymesi lazım. Bütün dünyayı ararlar, böyle birisi bulamazlar. En son bir yerde duyarlar daha da bir çoban. Çok yanına gider adamları ve hakikaten sorarlar. Hiçbir sıkıntım, hiçbir meşakkatim yok der. Peki o zaman senden bir şey isterim. Veririm, tabii veririm seve seve. Senin gömleğini kralımıza giydirmemiz lazım ki o da iyileşebilsin. İyi de benim bir gömleğim yok ki çıplak dolaşıyor. Şimdi azizim var olanlar değil, darda olanlar mutludur. Yani çokluk mutluluk getirmiyor. Meşakkat, iman ve ahlak kıvamı arttıkça meşakkat da artar. Çünkü bunlar terbiye metotlardır aynı zamanda. O açıdan onlar mihneti nimet bilerek yaşadılar.
Ne güzel. Onlara. Eyvallah. Mihneti nimet bildiler.
Çok şükür.
Yani biz zaten din deyince de hep şey aklımıza geliyor da böyle
cenneti dünyada istiyoruz da yok. Işte,
evet. Halbuki din bir muhabbet, iki mükellefiyet değil mi? Yani mükellefiyetle muhabbetimiz birlikte olacak.
Dünyada cennet yok. Aramayın yani. Aramamak da lazım. Yani.
Evet. Bulamazlar diyorsunuz. Evet Sayın Cerrah. Son cümlemizi alalım ve bu programı bitirelim. Önümüzdeki hafta başka bir konu konuşacağız.
Eyvallah. Yani şöyle Tevbe suresinin sondan ikinci ayeti, onun iki ayeti cellesini Peygamber aleyhisselamın ümmetine olan düşkünlüğü bağlamında okuyalım. Yani ona bakalım. Yani Allah size kendi nefsinizden, öz canınızın bir parçası olarak öyle bir peygamber gönderdi ki sizin en ufak bir sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir diyor. Yani düşünün ki bir peygamber ümmetinin ızdırabı onu dilhun ediyor, yaralıyor. Böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Onun ehli beytine olan sevgimizde, onun bize olan sevgisi kametinde, istikametinde olsun inşallah.
Eyvallah inşallah. Sevgili dinleyiciler, bu programın yapımında Gökhan Akkaya, sesimizin size ulaşmasında Sebiha Tan Hanımefendi emek verdiler. Önümüzdeki hafta buluşuncaya kadar hoşça kalın, esen kalın.
Peygamber sevginiz, Ehl-i Beyt sevgimiz daim olsun.
Amin.
Hayata dokunan sözler.